Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Mimarları programında sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikteyiz. Bu programda gönül mimarları, işte gönle dokunan şahsiyetlerin hayat hikayelerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyoruz. Muhterem hocam, bugün inşallah Fudayl bin İyaz Hazretleri'ni ele alacağız. Ben kısaca Fudayl bin İyaz Hazretleri'nin biyografisini sunduktan sonra sözü size bırakacağım inşallah. Fudayl bin İyaz, Ebu Ali el-Fudayl bin İyaz bin Mesud et-Temimi el-Yerbu'i, vefatı Hicri 187, miladi 803, Horasan'ın ilk büyük sufilerinden olarak biliniyor. 107 yılında, Hicri 107, miladi 725'te doğmuş. Temim kabilesinin Yerbu boyundan, oğlu Ebu Ubeyde baba tarafından aslen Küfeli bir aileden olduğunu, babasının Semerkant'ta doğduğunu ve Ebu Yert'te yetiştiğini söylüyor. Hizmetçisi İbrahim bin Eşhas'a göre Mervin Fundin köyünden, diğer bir rivayete göre ise aslen Buharalı. Ailesi hakkındaki rivayetlerden Fudayl bin İyaz'ın Arap asıllı olduğu anlaşılıyor. Fudayl bin İyaz'la alakalı şöyle bir rivayet var. Fudayl gençliğinde Merv ile Ebi Vert arasında eşkıyalık yapan bir çetenin reisi. Ancak basit şeylere tenezzül etmeyen mert bir kişiliğe sahip. Aşık olduğu bir bayanın evine girmek için duvara tırmandığı sırada içeride Kur'an okunuyor. Bu arada duyduğu iman edenlerin Allah'ı zikretme ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerin ürperme zamanının hala gelmediğini. Hadis suresi 16. ayet, mealindeki ayetten çok etkileniyor. Ve evet ya Rabbi, o an geldi diyerek oradan ayrılıyor. Yaptıklarına tevbe edip kendini tamamen ibadete veriyor. Daha sonra memleketini terk ediyor ve Kufe'ye gidiyor. Burada Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, Ameş gibi alimlerin meclislerine devam ediyor. 30 yıl ilim ve ibadetle meşgul oluyor ve 187 Hicri, miladi 803 yılının Muharrem ayında Mekke'de vefat ediyor. Kıymetli hocam, Fudayl bin İyaz'ın bu kısa biyografisini de verdikten sonra Fudayl bin İyaz Hazretleri züht ve takvasıyla tanınan bir sufi ve korku, hüzün ve ağlama ağırlıklı bir ekolü temsil ediyor. Dilerseniz buradan devam edebiliriz hocam. Fudayl bin İyaz'ın bu manevi kişiliği nedir? Buyurun sayın hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi gönülden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah hepimize rahmet etsin.
Amin.
Hepimizin rahmete ihtiyacı var. Rahmet deyince, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bu kainatı ben meleklerle yönetiyorum. فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا.
Evet.
Yani durumu, hali, keyfiyeti, sıfat, nitelik, kainatın kimyası, görünen yüzü değil de görünmeyen yüzü, tedbir eden yönetici melekler. İşte Allah-u Teala yönetimi böyle yapıyor.
Evet.
Yani gözle görünmeyen varlıklar, teleskopla, Hubble teleskobuyla, gelişmiş teleskoplarla da görülmüyor melekler. Ne olduğunu hep tartışıyorlar, daha önce de anlatmıştım. İşte bütün bir kainat bir yumurta gibi. Fotoğrafını çektiler. 13,7 milyar yaşında. O da kesin olarak buldular. Ancak 13,7 milyar geçmiş. Bu maddi, gözle görülen bir kainat. Bütün bu yumurtanın %5,5'u. Aradaki boşluklar ne? Aradaki boşlukların boş olmadığını antimadde, kara enerji, kara madde, antimadde ve kara enerji diye %70 oranında, %50 oranında veyahut da kara madde, %20-25 oranında, 15 oranında kara enerji bunlardan olduğu bulundu. Var böyle bir şey ama teleskopla göremiyorlar.
Evet.
Bunlar tabii şey manasına geliyor, güç ve kuvvet anlamına geliyor. Yani enerjiye, kuvveti ifade eden kelimeler. Melek kelimesi de güç ve kuvveti ifade ediyor. İşte bu kainat ötesinde ne var? Bu melekler وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ هَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Yani bir arş var. Arş koltuk demektir. Ve ona oturan yöneticidir. Diğerleri yerde oturur.
Evet.
İslam kültür geleneğinde sadece padişah sandalyeye, yani koltuğa, yani arşa oturur. Merkez. Onun için biz Tanzimat'a kadar sandalye kullanmadık padişahların dışında.
Evet.
Bir tek padişahlar taht kullandı. Kibir büyük. Evet, azamettir, merkezdir. Yere oturmak da sadelik, tevazu, ağırbaşlılık, işte mahviyet. Bu gibi duygular yere oturduğunuz zaman
evet,
o meydana geliyor. Hala Afganistan'a gidin, Pakistan'a gidin, Hindistan'a gidin, hep yere oturur.
Hala evet.
Sandalye bilmem ne yoktur. Yani o bir arş denen, arke. Yani esas her şeyin merkezi. Her şey onun etrafında dönüyor. Arş bu. Arke. Jung'un arkeleri. Sigmund Freud'un arkeleri. Bunun gibi. Asıl olan ve merkez olan işte nokta, dairenin ortasındaki nokta. Noktayı büyütüyorsunuz, daire oluyor. Daire küçülüyorsunuz, nokta oluyor.
Nokta oluyor.
Gibi bir şey.
Evet.
Kainatı bu arkenin etrafında dönüyor. Peki arke, arş ne? Arşa bakıyoruz. Bu arş dediğimiz şey neyse, Er-Rahmanu alel arşi seva ayet-i kerimesini bir kenara koyuyoruz. Yani Allah-u Teala Hazretleri Er-Rahman olarak kendisi arş değil.
Er-Rahman.
O arşa oturdu. Kainatın merkezi rahmettir.
Evet.
Nereye oturdu? İlk oturduğu şey tabii kainat, yönetecek kainat. Kainatın tamamı Big Bang'de ilk meydana gelen element hidrogenimus.
Hidrojen.
Hidrojen idi.
Evet.
Bütün kainat ilk patlamadan kalan hidrogenimusun, hidrojenin yani su elementinin. Hidro su demektir. Hidrogen su üreten anlamına geliyor. Su doğuran. Osmanlıcası müvellidül ma. Yani suyu doğuran anlamına geliyor. Allah-u Teala Hazretlerinin Er-Rahman ismi değil, oturduğu koltuk, yönetim koltuğu, arş, suyun üzerinde. Kainat sudan ibaret. Önce hidrojen vardı. Diğer elementler 142 veya 145 element deniliyor. Bunların hepsi sudan meydana geldi.
Evet.
Karbon, işte hidrojen, efendim söyleyeyim. Bu gibi üç tane element. Bir karbon elementiyle hidrojen bütün kainatın aslında esasını oluşturuyor.
Evet.
Burada Allah-u Teala'nın arşı kendi değil. Rahman ismi, Rahman ismi arşın üzerine. Arş da yani kemas halinde olduğu nokta hidrojen. Yani kainatın tamamını kaplayan bir yapı.
Su.
O ilk patlamadan şu ana kadar kalan ışın, patlamanından meydana gelen ışık. Onu da ölçmüşler. 6,2 Kelvin şiddetinde bir ışık diyorlar. Kainatın her yerinde aynı bu. 6,2 Kelvin şiddetinde bir ışık, ışıma.
İlk patlama.
Bakın Allah'ın yönetimi, yani arşı, bir güç. Er-Rahman'da bir güç var. O gücün evet, üzerine oturmuş Allah. O güç suyu, hidrojeni yönetiyor. Hidrojenden de elementler, elementlerinden de kainat oluşmuş. Varlık hiyerarşisi Kur'an-ı Kerim üzerinden. Hadis okumuyoruz direkt.
Direkt Kur'an-ı Kerim ayetlerine.
Şimdi وَكَانَ اَرْشُهُ عَلِ الْمَاءِ ayet-i kerimesi bizi buraları düşünmeye kadar götürüyor. Ama tam %100 ispatlanmadığı için bunlar spekülatif düşüncelerdir. Değişken cümlelerdir. Aksi de iddia olunur ama şu anda görünen köy budur.
Ama ayetler buna işaret. Evet,
kılavuza ihtiyaç hissettirmeyen görünen köy bundan ibarettir.
Evet.
Bu bakımdan söyleyecek bir şey yok. Peki bu kainatın ötesinde ne var? Bilim adamları söylediği en son söz şu. A Short History of Time, Zamanın Kısa Tarihi adlı eserinde ilk defa Stephen Hawking bunu ele almış biraz. Kainat genişliyor. Ama nereye genişliyor? Yani şimdi boşluk diyorlar kainatın ötesinde. Yani boşluk demek varlık yok demek. Evet. Tabii kainattan öte bir Allah olduğunu biz biliyoruz. Bir güç var, akıllı bir güç var. Dizayn etmiş kainatı falan. Şu kaderini yazmış vesaire. Meleklerle yönetiyor. Bu mekan genişlemeden önce bir hasır, yani yere hasır koyuyoruz, üzerine oturuyoruz. Hasırın üzerine namaz kılıyoruz. Zaman hasır filesi gibi önce o oluşur, o hasır filesinin içinde mekan oluşur diyor.
Önce zaman sonra mekan.
Önce zaman. Önce zaman meydana geliyor. Bu da titreşim, uzay zaman titreşimi diye bir titreşimle genişleme olduğu zaman önce zamana genişleme, ondan sonra o zamanın içinde mekan. Yani zaman mekanın içinde.
Evet.
Kalbur saman içinde, saman kalbur içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken diye o saman değil, zaman. Ve kevgir de hasır gibidir biliyorsunuz. Bak atasözünden Stephen Hawking'in bu açıklamalarına doğru bir yol var değil mi?
Evet.
Anadolu irfanına bakın. Zaman hasırın içinde. Bir hasır gibi bir şey, onun içinde zaman oluşuyor. Ve hatta hasır gibi zaman öyle, mekan onun içinde oluşuyor. Demek ki yokluk olsa durur. Şöyle duvara toslamış gibi olur. Durmuyor.
Durmuyor.
Genişleme. Kâneta ratka ayet-i kerime. Fefetaknâhumâ. Yer ve gök bitişikti. Biz genişlemeye devam ediyoruz. Halakas semâvâtu vel-ardı ve innâ lemûsiûn. Yarattık, genişletiyoruz.
Genişletiyoruz. Kainat genişliyor.
Ayet. Ve innâ lemûsiûn. Kainatı biz genişletme halindeyiz.
Evet.
İsim fail gelecek anlamındadır biliyorsunuz. Bizim nahiv kitaplarında.
Evet.
Geleceğe doğru genişliyor kainat.
Gitgide genişliyor.
Şimdi, peki bir genişledi o şeyin adı ne? Şey diyemiyorsunuz, şey değil çünkü. Mesela düşünüyorsun, evini düşün, düşünüyorum. Ben görmüyorum. Madde bir vardı, düşüncenin var mı? Yok. O zaman ona şey diyemiyoruz. Ona şeyiyet diyoruz. Yani bir mahiyet, bir açılım, şeyin özü, şeyin hakikati diyoruz. Ona ama diyorlar. İşte o ama bizim tasavvuf literatüründe efendim vahdeti vücut varlık hiyerarşisinde şeye tekabül ediyor. Yani kainatın ötesinde ama var. Hafif bulut.
Evet.
Yani kainatı inceleyen teleskoplar da bulutsu bir şey görüyoruz. Arkasında varlık var diyorlar. Ama o kadar uğraştık, göremiyoruz. Görmek mümkün değil. Göremezler de, melekleri de. Antimadde olarak buldular.
Evet.
Kara enerji olarak buldular. Göremiyorlar. Onun da ötesi bu ama Allah birinci la teayyun. Gayb Hazreti. Yokluk bilinmiyor Allah. Allah bir açılıyor. O ilk açılımı ikinci la teayyun oluyor. O ilk ikinci açılımı hakikat-ı Muhammedi deniliyor. Efendime söyleyeyim. Durum ama Muhammed deniliyor.
Evet.
Ondan sonra işte bu gibi bir takım isimler ve Er-Rahman.
Evet.
Allah'ın ilk açılımı Er-Rahman. Bütün isimler burada gizli, toplu, toplamış, kaynaşık, kaotik vaziyette. Yani bu şekilde müstarak olmuş vaziyette. Ama var. Ama kaynaşık vaziyette.
Evet.
Ondan sonraki efendim söyleyeyim mertebede, ayan-ı sabite mertebesinde gözle görülür hale geliyor, bilinir hale geliyor.
Evet.
O kaotik halde bilmiyorsunuz. O da Er-Rahman var, Hakikati Muhammediye var, Nur-u Muhammediye var, ama var.
Ama var.
Körlü ifade ediyor. Hafif bulut anlamına geliyor, bilinmeyen anlamına geliyor. İşte o Er-Rahman kaderden önceki bir durum o. Yazılım var ya, küllün fi kitab-ı mübin. Apaçık bir yazılımdadır. Kitap yazılımdadır. Ondan önce. Hakikati Muhammediye'nin bu kaderden de önceki bu yapısı, ben bir kulum, işte Allah-u Teala kul olabilirim. Nereye kadar yükselebilirim kul olarak? Hakikati Muhammediye'ye kadar seyir-i sülük, manevi eğitim geçerek yükselebilirim.
Evet.
Hakikati Muhammediye'de nasibim olur. O kadar amada yaşayabilirim. Bir boşluk, bir feza. Peygamberimiz Allah'la görüşmek yolculuğu, Miraç esnasında meleklerin yaşadığı göksel alanı, meleklerin bulunduğu alanı aştı. Aşınca amaya sıçrama yaptı.
Kalbi kalsın.
Zaman ve mekan yok orada. Bir varlık var ama zamansız, mekansız varlık var. Fizik bilimi zamanlı mekanlı varlıklar uğraşıyor.
Evet.
Onun için mümkün değil bilmeleri. Ve dolayısıyla melekler oraya sıçrayamadığı için, melekler peygamberimiz de gelmedi melek.
Gelemedi.
Cebrail. Buraya kadar dedi. Kainatın sınırını aşıp Cebrail amaya sıçrama yapamadı.
Evet.
Peygamberimiz de sıçramasını ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Rahmetin özü Allah peygamberimize vermiştir.
Alemlere rahmet.
Evet, peygamberimizin rahmeti errahimlik ve errahmanlıktır. Errahmanlık tümel acımak, errahimlik tikel acımak.
Hmm.
Bütün kainat acımak, genel umumi ve özel acımak. Mecusinin, dinsizin de yemeğini veriyor Allah.
Evet.
Errahman ismi bunu gerektiriyor. Ve bütün kainatın zerrelerine sirayet etmiş vaziyette. İşte Rahmaniyun olan Allah dostları, oraya gelenler, kader önceki yazılıma ulaşmış oluyor.
Hmm.
Peki yani, bunun Kur'an-ı Kerim'de bir örneği var mı? Var. Hazreti Musa'nın buluştuğu racül Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Ateynâhu rahmeten min indina. Biz ona rahmet verdik diyor.
Katımızdan rahmet verdik.
Katımızdan. Yani benim zatımdan direkt açılış. İnd, merkez Allah. İlk açılış, o açılıştaki ilk şey. Ketebe nefsi, ketebe rakum alâ nefsihir rahme. Allah merhameti kendi üzerine farz kıldı diyor ya. Rahmet Allah'ın ilk açılımı. İlk açılımına o ulaşmış ama alınan, kazanılan bir şey değil, verilen bir şey.
Verilen bir şey, evet.
Ateynâhu diyor onun için. O aldı, kazandı demiyor.
Verdi.
Biz verdik diyor. Herkese verilmeyebilir. Oraya kadar ulaşan Allah dostları sayısı çok azdır.
Evet.
Hızır Aleyhisselam bunlardan birisidir. Oraya ulaştığı için, o alanda yaşadığı için orada zaman mekan yok. Kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlarda ortaya çıkabilir bundan dolayı. Hızır'ı anlatırken bu ayet referansları, bakın hadis kullanmıyorum ben, hep evet. Ayet.
Evet.
Bu referanslar üzerinden anlatmak lazım. Ve bu durumda o zata ilim veriliyor. Ve allimnâhu müllerine, ya kendi katımızdan ben ona bu rahmanlık, rahmeti, rahmeten, rahmeten bak nekire geliyor. Sizin bildiğiniz bir rahmet değil bu. Çünkü oraya herkes ulaşamaz, bilemez. Hepimize merhamet var. Çocuğuna merhamet. Yerin altında karıncaya merhamet. Hiç karınca yuvasına gitti, ekmek koydun mu? Yok koyma, bilmiyoruz. Bize bu tür merhamet türleri, yüz binlerce merhamet türünden üzerinde bir merhamet, mastar, rahmetin çıktığı yer.
Evet.
İşte o rahmete sahip olana Allah özel bir talimde bulunur, ilim verir. O ilme sahip olan kader üzerinde oyun oynayabilir. Kader biliyorsunuz Allah yamhullahu ma yuşa ve yusbit. Kader yazılım Allahü Teala Hazretlerinin yazboz tahtası gibidir. Yazan kendi eseri, kitabını yazmıştır. Bir yazar kendi kitabı üzerinde istediği düzeltmeleri yapabilir mi kendince? Yapabilir. Allahü Teala Hazretleri de şu Berat gecesindeki incelik bu. Saitlerden yaz beni diyoruz ya.
Berat gecesi,
Allah muhafaza
evet.
Buyursun. Yani kötülerden olmaktan.
Allah
muhafaza buyursun. Onun için kader sırrına vakıf bunlar. Ölmeden önce ölümü yaşayanlar, bu dünyada olduğu halde ahirette yaşayanlardır bunlar. Ölünce ölmüyorlar bunlar. Bunlar öldükten sonra intikal ediyorlar. Ya zamanlı mekanlı bir hayattan, zamansız mekansız yine yaşamaya devam ediyor. Ha burada yaşamışsın, ha orada yaşamışsın. Yani rahmet, Allah'tan ilk çıkan şey rahmet. Allah merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Allah'ın zatından ilk açılan şey merhamet oluyor. İşte bu kainat bu merhamet üzerine dönüyor. Merhameti tam yaşayan insanlar zaman ve mekan üstü oluyor.
Evet.
Ve zaman ve mekan üstü olmak istiyorsanız herkese merhamet besleyin. Sokaktaki inleyen köpeğe, falanca semtteki fakire.
Herkese.
Endonezya'da deprem oldu, benim yüzümden oldu. Türkiye'de trafik kazası oldu. 34 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. Akşama bir benim yüzümden oldu. Bütün kainattan sorumlusun ya.
Kainata mensup
halife oldum. Olarak yaratıldık ya. İnni ca'ilun fil ardı halifeten. Allah yeryüzünde bu kainatta bizi sorumlu yaratmış. O zaman bütün olaylardan ben sorumluyum. Ben kötü bir insanım ki benim yüzümden bu felaketler geliyor diye bütün kötülükleri kendine izafe etmek. Ve bunda insanda ağır bir yük meydana getirir.
Evet.
İşte bu merhamete sahip olan insanlarda tayı zaman tayı mekan gelişmesi olur. Dünyadayken dürülmüş zaman içinde yolculuk, dürülmüş mekan içinde yolculuk yapar. Ama bu özelliğe gelmiş. Merhameti tam olmuş. Bu gibi insanlarda bu gibi haller meydana. Öldükten sonra da yine yaşamaya devam ederler.
Tasarrufları devam.
Bizim bildiğimiz tabii tasarruf gücüyle Cenab-ı Allah'ın melekleri gibi müdebbir olarak hangi görevle görevlendirilirse o görevi yapmaya devam ederler.
Evet.
Ve dikkat edin, hep ayet-i kerimeler ışığında anlatmaya çalıştık.
Allah razı olsun.
Mesela amayı anlattık. Kur'an'da o ama meselesi anlatılmıyor ama rahmet anlatılıyor. İlk defa Allah'tan çıkan şey rahmet olduğu için rahmeti peygamberi yani nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi.
Arş
ama arş işte arşın üzerine koltuğa oturan bu. O koltuk da dikkat edin Er-Rahman ismi kainata müdahil değil direkt. Bir yönetim koltuğu var arş. Arke bütün yaratılanların hakikati ilk merkezi. Merkezi nokta dairenin merkez noktası o koltuk kainatın üzerine oturmuş.
Evet.
Oturduğu yerde arşın altında melekler var. Güç, kuvvet var. Enerjiye var. Yani melek, güç, kuvvet demek. Onlar yönetiyor bütün kainatın gözle görünür %5.5'unu diye bugünkü fizikçiler söylüyor bunu da. Biz söylemiyoruz. Ama kara madde ve kara enerji melek mi? Öyle bir şey iddiamız yok. Ama o kara enerji, kara madde ile bu kainat ayakta duruyor, gezegenler dönüyor diye açıklama yapanlar da bugünkü astrofizikçiler söylüyor. Onların söylediklerini söylüyorum.
Evet.
Yani burada bizim herhangi bir dahlimiz yok. Söylenen bilim adamları söylediğini söylüyor.
Tamamen bilimsel. Yani.
Yorumu siz dinleyicisiniz. Kafanızda bir şeyler canlanır. Kafanızda efendim söyleyeyim oluşturur. Ve oluşturduğunuz o şeye göre de artık şey yaparsınız. Yani bir muhakeme kendiniz yaparsınız. Evet. Doğrunun gerçesi değil bu. Tam doğru değil. Çünkü o rahmete ben ulaşmış değilim. Bilmiyorum. Ama ayetler oraya götürüyor beni. Modern bilim oraya götürüyor beni.
Modern bilim de aynı şeyi söylüyor.
Bakıyorsunuz ortaya çıkan kainat önce merhamet. Merhamet varsa adamsın.
Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi güzel bir ilahi dinliyoruz.
İstemem dünyanın tacı tahtını, tacı tahtını, muradım almak. Kul beyratını, kul beyratını. Affınla tanıdım yüce zatını. Sen ki bağışlarsın Rabbim diye, affınla tanıdık yüce zatını. Mahşerde Kur'an. vursam da nefsimi taşa, nefsimi taşa. Sabrını vermezse çıkar. Seveni sen affetmedikçe bu dünya boşa. Mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi.
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız birinci bölümde bu rahmet kelimesi üzerinde durdular. Bu sufi şahsiyetlerde, gönül mimarı dediğimiz insanlarda bu rahmeti geniş insanlar. Muhterem hocam, bu Fuday bin İyaz Hazretleri'ne başlangıç yapmıştık. Fuday bin İyaz Hazretleri de merhameti geniş, zühd ve takvası geniş bir insan. Ama korku, hüzün ve ağlamanın da bir merhametle, rahmetle bağlantısı var ve Fuday bin İyaz Hazretleri de korku, hüzün ve ağlama çok yoğun olduğu söyleniyor. İlk dönem sufilerinden, zahitlerinden. Fudayl'in de şiddetli ve sürekli olarak etkisi altında kaldığı hal, yani korku, hüzün ve ağlama. Bunun merhametle bağlantısı ne olabilir? Dilerseniz bununla devam edebiliriz Mehmet Hocam. Buyurun Sayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Fudayl bin İyaz entelektüel bir insandır. Okumuş bir insandır. Kervanlar soyuyor. Gasp yapıyor. Yani bugünkü mafya çeteleri gibi bir çete. Adamları var. Ancak çaldığı, çırptığı şeyleri entelektüel birisi ya, yemiyor. Götürüyor, bazı mağaralar var. Oralarda saklıyor.
Muhafaza ediyor, evet.
Yani genellikle para falan çalıyor. Altın, gümüş, kıymetli taş. Yani taşıması hafif ama değeri yüksek olan şeyleri çalıyor genellikle. Ve kimden ne aldıysa hırsızlık yaptığında, gasp yaptığında sen neredensin yazıyor. Hangi mahalle, hangi sokaktansın, kimin oğlu, kiminiz ki, kimsin? Adını, soyadını, adresini alıyor. Adını, soyadını, adresi alarak o bilgi notuyla beraber saklıyor. Tabii bunu uzun bir süre yapmış.
Evet.
O bölge genellikle soygun yaptığı bölge, soygun yapmaya da müsait dağlık bir yer. Ebiwert bölgesi dağlık bir yer.
Evet.
İşte o bölge bugün Semerkant, Ebiwert, Afganistan'ın şey arası. Semerkant'ın olduğu devlet.
Buhara. Mesela Özbekistan.
Özbekistan.
Evet.
Afganistan, Özbekistan arasında bir bölge.
Evet.
Bir gün tabii entelektüel, bilgili, yani tahsilli soyguncu. Entelektüel soyguncu. Demek ki nefsine uymuş. Öğretim yapılıyor, eğitim yapılmıyor. Yanlışlıkla işte eğitim, marif, öğretim. Yani marif nezareti deniliyor. Bilgiyi, irfan, davranışa dönüştürülme bakanı.
Marif nezareti.
Onun için marif.
Eski yani, Milli Eğitim Bakanlığı.
Yani talim deniliyor, arkasından terbiye deniliyor. Terbiye ediyoruz. Bilgimizi hayatımıza uyguluyoruz. Bilgimizi hayatımızda uyguladığımızda ortaya çıkan şu oluyor. Bilgi ideali veriyor bize. Bu ideal hayata nasıl geçirilir? Yani evet ben para vereceğim ama ben para verir, cömert bir insan olmamın yöntemi nedir? Bu yöntemi öğretiyor. Bunun usulünü, metodunu öğretiyor.
Evet.
Bu usul, bu metot, bu yöntem işte talimin terbiyesi oluyor.
Terbiye.
Ortaokulda din dersine giriyor, cömertliği öğretiyorsunuz. Aynı çocuğa, sınıfa, hadi bakalım bugün bir fakir aileyi ziyarete gidelim deyip 40-50 lira para, küçük, herkes birer lira. Bir şey para değil de bu.
Evet.
İşte 15-20 kişilik bir sınıf, bir fakiri ziyaret edip, onun bir çayını içip, nasılsın, iyi misin? Fakir nerede yaşıyor? Bir görsün. Özel okullarda bazı yerlerde yapıldığını duyuyoruz. İsim verirsek, tabii reklam olmasın diye.
İsim
de veremiyoruz.
Evet, isim vermiyoruz.
İsim vermiyoruz. Var ama.
Evet.
Cömert nasıl olunur? Bir fakirle nasıl konuşulur? Sen zengin çocuğu, özel okulda okuyorsun, böyle hiç soğuk, rüzgar, kar, fırtına, böyle hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun. Ama bütün soğukları evine giren, bütün kışı yaşayan, yağmur yağdığı zaman damlayan, suyu çatıdan aşağı damlayan böyle aileler var. Git bunları bir gör bakalım. Bu şekilde bakıyorsunuz bir hastane ziyareti, bir hastaneyi görsün, merhameti. Bu hastalıktan dolayı acı çekenler var. Onları görsün.
Evet.
Nasıl acı çekiyorlar? Onlara bir baksın. Efendim söyleyeyim mi? Bakıyorsunuz, böyle tarihi yerleri gezdiriyorsunuz. Bir Osmanlı, Selçuklu dedelerimiz bizim. Oradan geldik çünkü. Gökten uzaydan gelmedik. Yaptıkları o binalar, hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, tekkeler, İşte çeşmeler, vakıflar, imarethaneler, kervansaraylar. Bunların bir gezisi.
Evet.
Yani her dönem böyle 2 ayda 1, 8 ayda 4 defa gezi yapılması lazım. Ayasofya'ya gideceğiz, Sultanahmet'e gideceğiz. Ondan sonra bir Çanakkale gezisi olacak, şehitlerimizi göreceğiz.
Uygulamalı eğitim yani.
Evet, uygulamalı eğitim.
Evet.
Ama işte bu irfan kazandırıyor. İşte bunun gibi... Sırf eğitimle kalmak bir insanı olgunlaştırmaz. Fudayl bin İyaz bilgili bir insan, okumuş bir insan ama hırsızlık yapıyor. Dünyadaki büyük hırsızların, büyük soyguncuların, milletin iliğini emen, efendim söyleyeyim, pek çok o zenginlerin çoğunun tahsilsiz ve eğitimsiz olduğunu söylemek mümkün mü? Hayır. En kral eğitimi alıyorlar. Kolejlerde yetişiyor, bilmem ne oluyor. Bir yerlere geliyor, yapacağını yapıyor, gidiyor. Selamün aleyküm. Eksel. Bütün dünyada böyle bu.
Çoğunluğu öyle. Evet.
Tahsilsiz bir köylü bunu yapmıyor. Bir buğdayını biliyor, bir çoluğunu, çocuğunu, hanımını biliyor, bir namazını biliyor, bir de evini biliyor. Köylü evet. Dayı bu kadar.
Evet.
Sade basit insan. Yani gırlı gış yok, karışıklık yok. Şehir hayatında bir örnekler bunu çok görüyoruz.
Evet.
Bilen insanda korku yoktur. Dikkat edin, bu da ayrı bir şey. İşte korku cehaleti Fudayl bin İyaz'da tövbe ettikten sonra başlıyor.
Korku, hüzün.
Evet, kırsal kesim. Tabii insan, doğal insan olduktan sonra yaptıklarından dolayı böyle bir korku içerisine giriyor. Ve 30 sene işte Kabe'de sağda solda yani hep ibadetle,
sürekli ibadet.
Gözyaşıyor, evet. Korku. Vaazları da öyle, konuşmaları da öyle. Bu şekilde Sadi Şirazi'nin dediği gibi ben ahlakı ahlaksızlardan öğrendim.
Evet.
Ahlaksızlığı kendi hayatında yaşamış. kendi hayatında yaşadığı ahlaksızlıktan ahlak çıkarmış kendisine.
Dibi yaşamış yani.
Tabii. Oto eğitim evet. Bu. Ben işte içki iç, sarhoş birisiydim. Ben kumarbazdım, ben zina yapardım, ben hırsızdım. Bu kadar olaylar başından geçti, bunlar beni sarsıyor. Benim dindarlığıma bunlar yansıdığında yarın benim halim ne olacak diye hesap endişesine düşüyor. Allah'la yüz yüze gelmek, Allah'a bakamamak, utanmak, nakisu ruusihim, başları önde iyilik, eğik, suçluluk psikolojisi içerisinde yarın ahirete hesap verecekler.
Evet.
Yani buna orada günahkarlar dedi ya, ben Ethem Hoca benim o günahkar. Vahid Hoca sensin.
Hepimiz.
Serdar Hoca sensin.
Tabii.
Ahmet Mehmet Hoca sensin.
Tabii.
Biziz yani günahkar. Günahsız mı geldik biz şimdiye kadar? Yanına günahımız var. Nasıl bakarım? Ben kendi hesabıma bilemiyorum. Şöyle Fudail bin Yaz bu psikolojiyi yaşamış.
Psikoloji, hüzün psikolojisi.
Ve bu takvaya yönetmiş bu.
Evet.
İyiye değil, iyinin iyisini yönetmiş. Kalite sıçraması yapmasına sebep olmuş. Tövbeye gelmesi olayı da biliyorsunuz. Böyle sevgilisiyle buluşacak. Sevgilisinin duvarından atlayıp onun bahçesine, evine gidecek. Efendim bir yerden de tabii gece teheccüd namazı iki rekat kıldık. Rahmetli Asım Köksal Hoca komşusu anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Her gece bir cüz Kur'an okur ama yüksek sesle okur. Yüksek sesle Kur'an okunur teheccüde. Tam atlarken bir Kur'an'dan ayet geliyor Kur'an kulağına. Elem ye'nilillezine amenu en takşa'a kulubuhum li zikrillah. Yani Allah'ı hatırlamaktan dolayı kalpler ürperecek. Daha zamanı gelmedi mi bunun? Ne yapıyorsun? Gibi bir ayet. Tabii entelektüel biliyor ne manaya geldiğini, içini dışını biliyor. Duvarın öbür tarafına atlayamıyor. Elini kaldırıyor, gözünden yaş görüyor. Geldi ya Rabbi diyor, gerisin geriye iniyor. Ondan sonra Fudail bin Yaz oluyor.
Evet, ayetin tesiri. Evet. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.